Ayrım 6.
Bu insanı düşündürecek bir durum teşkil ediyordu. Çünkü milli bakımdan sosyal demokratların ilginç tavrı, Almanların çıkarları söz konusu olduğunda sürekli olarak Alman eğilimlerine karşı harekete yöneltiyordu. Öyle görünüyordu ki sosyal demokratlar daha o zamanlar bile Alman partisi olarak değerlendirilemezdi. Fakat azınlık yönteminin teşkili sayı itibarıyla Alman üstünlüğüne son verdi. Almanlığın imha edilmesine böylelikle yol açılmış oluyordu. Bundan sonra benim hislerime dayalı olan o rasyonalist muhafazakarlığım içinde Alman olanların temsili bir yana ve ihanete uğrayan Halk Temsilciler Meclisi ile asla bağdaşmıyordu. Fakat bu yanlışlarda diğerleri gibi oy sisteminden ziyade Avusturya Devleti'nin kendi yapısından ileri geliyordu. Yaşlı devlet ayakta kaldıkça Alman unsurların parlamentoda birinci dereceden bir konuma ulaşmaları için artık hiçbir fırsattan çıkmayacağını düşünüyordum. İşte saygıya değer olduğu kadar da eleştiriye uğrayan bu parlamentoya ilk defa bu duygular içinde girdim. Zira ben burayı binanın muhteşem asaletine hürmet ediyordum. Ancak karşımda duran bir Yunan harikasıydı. Gözlerimin önünde duran bu korkunç manzara karşısında derin bir isyan duygusuyla parlamam mümkün değildi. Parlamentoda birkaç yüz halk temsilcisi bulunuyordu. Önemli bir ekonomik meseleyle ilgili olarak toplanmışlardı. Orada geçirmiş olduğum zamana ve gözlemlerim bana haftalarca üzerinde düşünebileceğim birikimi kazandırdı. Söylenen sözlerin değeri bunları takip etme oranında oldukça aşağı seviyedeydi. Çünkü bu efendilerin bazıları Almanca değil ana dilleri olan Slavca veya mahalli lehçeyle konuşuyorlardı. O zamana kadar gazetelerden takip etmiş olduklarımı burada bizzat görüyor ve duyuyordum. Bunlar karma karışık bir ortamda her kafadan sesler çıkartıp birbirlerinin sözlerini kesiyorlardı. Bunların üstünde yaşlı bir adamsa sürekli onlara çıngırağı sallayıp sessizliğe davet ederek parlamentonun şerefini kurtarmaya çabalıyordu. Olanlara gülmemek mümkün değildi. Aradan bir hafta sonra tekrar geldiğimde bu defa manzarayı öncekine göre inanılmayacak derecede değişmiş buldum. Salon tamamen boşalmış, bir kısmı uyumakta, bir kısmı esniyerek birbirlerine anlamsız bakmakta, içlerinden biri nutuk çekiyordu. Başkan vekili ise salonu gözle görünür biçimde can sıkıntısıyla seyretmekteydi. Bundan sonra ne zaman boş zamanım olsa artık parlamentoya gidiyordum. Her seferinde dikkatle manzaraya bakıyor, anlayabildiğim konuşmaları dinliyor ve bu acınacak devletin milletlerin temsilcisi olan milletvekillerinin yüzlerini inceliyordum. Bu şekilde mesele hakkında şahsi kanaatlere sahip oldum. Bir yıl süren bu sakin inceleme ve gözlemlerimin sonucunda bu kurumun içeriği hakkında daha önce varmış olduğum yargıların bir kısmı tamamen değişmiş, bir kısmı ise tamamen yok olmuştu. Artık Avusturya'da parlamentonun almış olduğu bu rezil duruma isyan duygusu taşımıyor, şimdi parlamentonun kendisine karşı cephe almış bulunuyordum. O zamana kadar bütün kötülüğün Avusturya parlamentosunda bir Alman gücünün olmamasından ileri geldiğini sanıyordum. Oysa bunu bizzat o kurumun şeklinde ve mahiyetinde aramak gerekir. Bunun üzerinde kafamda birçok sorular oluşmaya başladı. Demokrasinin bütün sistemin temeli olan o çoğunluk kararı ilkesinin ne olduğuyla ilgilenmeye başladım. Milletvekili sıfatıyla yapmaları gerekli olan adamların fikir düzeyleri ve ahlaki yapılarını ciddi biçimde araştırmaktan geri kalmıyordum. Bu şekilde hem kurum olarak parlamentoyu hem de onu oluşturan adamları öğrenmiş olacaktım. Birkaç yıl içinde benim için modern zamanların en temiz tipi bütün detaylarıyla açık biçimde ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu tip kendine mahsus iç ve dış özellikleriyle milletvekili tipiydi. Bu tip o zamanlar zihnimde almış olduğu ilk şeklinden hiçbir şey kaybetmeden bugüne kadar öylece kaldı. Bir defa daha gerçeğin hayat dersleri beni pek çok kişiye sevimli görünen fakat insanlığın çöküşünün işaretleri arasında sayılması gereken sosyal teoriler arasında yolumu kaybetmemi önledi. Bugünkü Batı Avrupa'da demokrasi Marksizmi temsil eden Marksizmi demokrasiden ve demokrasi Marksizmden ayrı düşünmek, hayal etmek mümkün değildir. Demokrasi bu dünya vebası için bir fide bahçesidir. Bulaşıcı hastalık bu bahçeden büyüyüp yazılır ve bütün ifadesini de o düşüş bebek halindeki parlamenterizmde bulur. Bu meseleyi bana Viyana yıllarında inceleme imkanı verdiği için kaderime minnettarım. Çünkü Almanya'da aynı yıllarda bu konuyu kolaylıkla sona erdirmek pekala mümkündü. Parlamento denen bu kuruluşun bütün günüşlüğünü işin başında Berlin'de hissetmiş olsaydım şüphesiz tereddüte düşerek halkın ve Rich'in varlığını, imparatorluk kudretinin ve fikrinin güçlendirilmesini savunanların safında yer alacaktım. Avusturya'da bir yanlıştan diğer bir yanlışa kolaylıkla düşmekten korkmaya gerek yoktu. Parlamentoda bir değer yoksa Habsburglar da ondan daha değerli değildi. Hatta ondan daha da aşağıdaydılar. Parlamenterizm reddedilmekle mesele halledilmiş olmuyor, öylece ortada kalıyordu. Bu durumda çözüm ne olabilirdi? Eğer Rich Red kapatılırsa O durumda iktidar günü tek başına Habsburg Hanedanı'na geçerdi ki bu özellikle benim için kabul edilecek bir şey değildi. Bu özel meseleyi çözmekteki zorluk beni bu meseleyi derinliğini incelemeye ve öğrenmeye sevk etti. Her şeyden önce beni düşündüren husus hiç kimseye hiçbir sorumluluk verilemeyeceğinin açıklığa kavuşması oldu. Çünkü parlamento bir karar aldığında bunun sonuçları ne kadar kötü olursa olsun bundan dolayı hiç kimseye hesap verme zorunluluğu olmadığı gibi hiç kimse de sorumlu tutulmuyordu. Şimdi soruyorum, felakete sebep olmuş bir parlamento böylesi bir karardan sonra suçlu hükümeti istifa ettiğinde veya parlamento değiştiğinde bu sorumluluk taşıma anlamına mı gelmektedir? Kişilerden meydana gelen bir çoğunluk nasıl sorumlu tutulabilir? Kaynağı ve uygulamaları bir sürü kişinin iradesine ve eğilimlerine bağlı olan bu icra ve hareketlerden dolayı bir hükümet başkanını sorumlu tutmak mümkün müdür? İşleri yürütüp idare eden bir kimsenin görevi bir planı hayal etmek değil. Bunun değerini adeta boş bir koyun sürüsüne anlatıp sonra da onlar lütfederlerse olurlarını almak için dilenmek değil midir? Devlet adamının ölçüsü ikna etme sanatına ve büyük ilkeleri anlama ve önemli kararlar verme hususunda diplomasi oyunu oynamak mıdır? Bir lider belli bir fikri belirli şartlar altında berbat bir meclis çoğunluğunu fikrini kabul ettirme başarısını gösteremezse bu onun yeteneksizliğini mi gösterir? Boş kafalı beyinsiz yılanların büyük bir devlet adamının fikirleri üzerinde etkili olmaları mümkün müdür? Bütün dahiyane uygulamalar bu ölümlü dünyada deha tarafından halk kitlelerinin uyuşukluğu ve tembelliğine karşı mücadele etmekten başka bir şey midir? Bu durumda tasarılarına bu kalabalık kitlenin ilgi göstermesini mücadeleyle başaramayan bir siyaset adamı ne yapmalıdır? Para mı dağıtmalı veya vatandaşların budalalığı karşısında hayati gerekliliğine inandığı görevinden vaz mı geçmelidir? Şahsiyet sahibi bir devlet adamı böyle bir durumda nasıl bir çözüm yolu bulmalı? Olaylar bu noktaya geldiği zaman topluma karşı olan görevleriyle, adalet ve namus düşüncesiyle ilgili çelişkileri nasıl halledebilir? Gerçek liderin kendini sadece o anın şartlarını düşünen bir politikacı seviyesine indiren hükümet yöntemlerine değer vermemesi gerekmez mi? Bunun tersi olarak bu zamana politikacı sorumluluğunun yükünü sonuçta hiçbir zaman kendisi değil, elle tutulmaz bir grup insan taşıyacağı için politika yapmaya kendini mecbur hissetmeyecek midir? Bizim parlamento çoğunluğuna dayanan ilkemiz özellikle lider fikrini tahrip etme sonucu çıkartmayacak mıdır? İnsanlığın gelişmesinin ne kadar az olursa olsun bir kişinin kafasından değil de çoğunluğun kafasından çıktığına nasıl inanılır? Çoğunluğun otoritesi yolundaki parlamenterizm ilkesi tek bir kişinin otoritesi ilkesine baskın çıkar ve liderin yerine sayıyı ve kitleyi koyarsa doğanın aristokratik ilke yasasına karşı çıkılmış olur. Halbuki bu ilke üzerine bir asalet anlayışı dayatılarak böylece bizim ilk on binlerimizden hiçbirine yer vermiyor. Bu modern parlamento egemenliği kurumunun ne felaketler doğurduğunu Yahudi basının okuyucuları eğer kesin bir gelecek çerçevesinde düşünmeyi ve karar vermeyi öğrenmişlerse bunu çok zor anlayabilirler. İlk olarak bu kurum yani parlamento siyasi hayatın bütün sahalarını inanılmayacak ölçüde bayağı ve basit bir takım olaylar altında boğmak için bir sebep teşkil etmektedir. Mesela gerçek lider kendini siyasi faaliyetlerden ne kadar çok geri çekerse bu siyasi faaliyetin alanı o küçük ve bayağı siyasetçilere açılır. İş burada da kalmaz. Çoğu durumlarda bu sadece siyasi faaliyetler ve çalışmalarla kalmayıp çoğunluğu yanlarına çekebilmek için çeşitli pis pazarlıklara kadar uzayacaktır. Zamanımızda mesela bir deri tüccarı fikir ve seviye bakımından ne kadar yetersiz olursa olsun kamu hayatına ilişkin uygulamaların kötülüğünü ne kadar idrak ederse etsin bir deriklesin düşünce gücüyle hiçbir ortak yanı olmadığı halde kendisinin büyük deha işi istemeyen bayağı bir köylü kurnazlığına sahip bir hükümet sistemini o kadar çok takdir eder, böyle bir ahmak sorumluluğun yükünden de korkmasına gerek yoktur. Hareket ve tavırlarının sonuçları ona bağlamaz. Çünkü o şunun farkındadır ki siyasi saçmalıkların sonuçları ne olursa olsun kaderin kendisi hakkında belirlediği son ölümdür. Ona göre günün birinde yine aynı derecede seçkin ve yüksek biri o yere gelecektir. Çünkü seçkin devlet adamlarının sayısının her birinin şahsi değerleri düştüğü oranda çoğalması bu tür çöküşün işaretlerinden biridir. Bu değerlerde parlamento çoğunluğunun dar düşünceleri oranında sürekli azalır. Gerçekten akla uygunluğu şuradadır ki bir yandan değerli kafalar o aciz utanılacak başboğazların küçük sekreterleri olmaktan imtina ederler. Diğer yandan da çoğunluğun yani ahmaklığın temsilcileri yüksek seviyedeki adama kin beslerler. Adi bir millet meclisi daima kendine uygun bir lider tarafından yönetildiğinden dolayı şeref duyar. Bu şekilde herkes zaman zaman kendi kafasının parlaklığını göstermek ve özellikle Madame Pierre olabilmek için neden günün birinde ben de olmayayım demekten zevk alırlar. Fakat demokrasinin bu güzel yanının derinliğine inilirse zamanımızda gittikçe yükselen bir rezalet şeklinde ortaya çıktığı görülebilir. Bu sözle müdürlerimizin büyük bir kısmında var olan cehaleti kastediyorum. Bunlar için biraz önemli kararlar verme makamında kaldıkları zaman birçoğunun çatısı altına sığınabilmek onun için büyük şanstır. Bu siyaset yan kesicilerinin bütün kararlarından önce çoğunluğun olurunu almak için dilencilik yaptıklarını, bu biçimde kendilerine gerekli suç ortaklarını sağladıklarını ve bu tür sorumluluktan ötürü ellerini nasıl uyuşturduklarını görmek gerekir. Dürüst ve namuslu bir adam bu tür siyaset tarzına karşı düşmanlık ve nefretten başka bir şey duyamaz. İşlediği fiil ve hareketlerinin sorumluluğunu taşımaktan kaçan ve daima kendini bu sorumluluktan uzak tutmaya çalışan kişi bir sefil ve alçaktan başka bir şey değildir. Bir milleti böyle yönetenlerin memleketi kısa zamanda felaketin eşiğine getirmeleri kaçınılmazdır. Bir karar almak için emek harcamaktansa rezil hakaretlere uğramak onlar için daha iyidir. Bunun tersine eğer bir karar hiçbir zaaf gösterilmeden icraata geçmeyi gerektiriyorsa hiç kimse şahsını tehlikeye atma gereği duymaz. Bir husus var ki bunu asla unutmamak gerekir. Bu çoğunluk hiçbir zaman bir adamın yerini tutamaz. Çoğunluk daima sadece ahmakları değil alçakları da temsil eder. 100 tane boş kafa nasıl ki bir akıllı adama eşit olamazsa 100 korkak adamdan da hiçbir zaman kahramanca bir karar beklenemez. Fakat hükümet başkanı ağır sorumlulukları ne kadar az yerine getirirse fevkalade acı derecede yeteneksiz ve kendilerini milletin hizmetine ölümsüzlüğe layık enerjiler göstermeye aday hisseden kimselerin sayısı da o kadar artacaktır. Hiçbir şey onları saflara geçmekten alıkoyamaz. Adeta sırayla dizilip gelirler. Kendilerinin önlerindeki endişeyle bekleyip hedefe ulaşmak için muhtaç oldukları saatlerin vaktini bile hesap ederler. Göz dikilen makamlarda boşalacak bir yer ateşli bir şekilde gözlenip durur. Kendi saflarında eksiklik meydana getirebilecek her türlü rezaletten daima uzak dururlar. Bundan dolayı içlerinden biri kazandığı bir seviyeyi dört elle sarılacak olsa bunu ortak bir yardımlaşmanın kutsal anlaşmasından bir tükenme, kopukluk hissi olarak algılarlar. Diğer yüzsüz adam sonunda yerinden düşüp de sıcak mevkisinden istifa etmedikçe içleri rahat etmez. Bir defa düşen eski makamını kolay kolay ele geçirecek durumda değildir artık. Çünkü bu değersiz şahsiyetlerden biri makamından ayrılmak zorunda kalırsa yapacağı tek şey bekleyenlerin safları arasına kendisini karşılayan seslerin izin verdikleri ölçüde tekrar sokulmaktan ibarettir. Ne var ki bu tip insanların devletin en önemli kademelerinde yer almalarıdır. Bunun sonuçları ise daima felakettir. Çünkü bu parlamenterizm ahlak ve adaletin kurbanları sadece ahmak ve kabiliyetsiz kimseler değillerdir. Eğer bir gün kader gerçekten liderliğe layık birini o makama getirirse onun başına gelecekler de bundan farklı olmayacaktır. Hatta böyleleri daha fazla kurban olurlar. Bir lider kendini gösterir göstermez ona karşı bir set oluşturulur. Üstelik bu kadar yüksek bir sosyeteye girme cüretinde bulunan güçlü beyin o sosyetenin arasından çıkmamışsa bu hazmedilecek bir şey değildir. Çünkü bu efendiler orada sadece kendilerinin yer almasını isterler. Bu sebeple sıfırlar arasında bir değer taşıyabilecek bir kafaya karşı ortak bir kin cephesi kurmaya çalışırlar. Bunun sonucunda idare kadroları gittikçe daha çok açık biçimde bir zeka yoksulluğuna düşer. Bir insan kendisi de bu tür liderler grubuna ait değilse milletin ve devletin bu yüzden ne kadar zarar görecekleri tahmin edilebilir. Bu sebeple diyeceğim o ki parlamento Avusturya için gerçek bir mikrop üretme yuvasıdır. Şüphesiz ki başbakanları tayin eden imparator veya kraldır. Fakat o her seferinde parlamento idaresinin ifadesini tasdik etmekten başka hiçbir şey yapamaz. Bakanlık makamları için bütün pazarlıklar iyi cins batı demokrasisine aittir. Prenslerin değeri neyse sonuçların değeri de o kadardır. Özellikle her şahsiyetin yerine her zaman kısa bir müddet için bir başka adamı bulunmaktaydı. En sonunda bu durum bir yarış haline aldı. Her defasında seçilen siyaset adamının değeri biraz daha düşmeye başladı. Bunların siyasi kabiliyet ve iktidarları daima o çoğunluğu tekrar yapıştırma ve o küçük siyasi işleri düzenleme hünerlerinden ibarettir. Pratikteki tek yetenekli oldukları saha bunlardır. Bütün bu olaylar ve kişiler için Viyana iyi bir rasathane, devam edilebilecek en iyi okuldur. Bu halk temsilcilerinin bilgi ve yetenekleriyle çözmek durumunda kaldıkları meselelerin zorluklarını da karşılaştırmaktan kendimi alamıyorum. Bunun için milletvekillerimize fikir ufuklarının mesafesini yakından tahmin etmek gerekir. Bir defa bu yapıldığında artık parlak yıldızların kamu hayatının içinde ne gibi hal ve şartlar altında keşfedilmiş oldukları anlaşılmış olur. Bu kibar beylerin gerçek ehliyet ve yeteneklerini vatan yoluyla nasıl kullandıklarını esaslı biçimde araştırma ve incelemeye değer. Parlamento hayatlarının görünüşü, insanların ve olguların derine işleyen bir objektiflikle incelemek kaydıyla bu hayatın samimi bünyesine nüfuz edildikçe bütün üzücü bir hal aldığı görülecektir. Yandaşlarının bir meseleyi araştırmak veya bir mesele hakkında bir durum belirlemek için tek ve tartışılmaz bir esasmış gibi sürekli olarak kullandıkları objektiflik parlamento kurumuna uygun düşen tek tarzdır. Onun için şimdi de bu beylerin kendilerine ve acı hayatlarına bir göz atalım. Hayret verecek sonuçlara ulaşmış olacağız. Objektif biçimde baktığımızda parlamento ilkesi kadar yanlış bir ilke olamaz. Halk temsilcileri olan beyefendilerin seçilmelerinin ne şekilde meydana geldiği ve özellikle makamlarını ve mevkilerini nasıl ele geçirdiklerine bakalım. Bunların her birinin başarıları büyük bir milletin istek ve dileklerini ancak gerçekten çok az bir kısmını tatmin etmiş olduğu gayet açıktır. Halk kitlelerinin siyasi zekasının kendiliğinden genel ve özel siyasi düşüncelere yükselip bunları uygulamaya yetenekli adamları bulup çıkartmaya yetecek derecede gelişmemiş olduğu göz önüne alınırsa bu milletvekillerinin seviyesini de anlamaya yeterli olur sanırım. Bizim daima kamuoyu dediğimiz olgu kişilerin şahsi tecrübelerine ve bilgilerine doğal olarak çok az bir kısmına dayanır. Kamuoyunun önemli bir bölümü dıştan yönlendirilip tahrik edilmiştir. Buna olay denilen şey çoğu zaman oldukça dikkate değer bir ikna kuvvetiyle yapay olarak oluşturur. Nasıl ki her kişinin dini inançları eğitimin ürünü ise ve bunlar insanın kalbinde yatan bir durumdaki din temayüllerinden ibaretse, kamuoyunda ruhun ve düşüncenin çoğu zaman inatçı ve derin bir biçimde hazırlanmasının sonucudur. Propaganda sözüyle gayet başarılı bir şekilde ifade edilen bir siyasi eğitimde en güçlü pay basına düşmektedir. Basın birinci derecede haber işini yerine getirerek tembeller için bir tür okul haline gelir. Sadece bu eğitim devletin elinde değil, tamamen art niyetli bir takım karanlık güçlerin elindedir. Gençlik yıllarında Viyana'dayken halkı eğitmeye yönelik bu gücün sahiplerini tanıma fırsatım olmuştu. Beni ilk hayret ve dehşete düşüren, toplumun en kutsal değerlerine ve eğilimlerine tamamen ters düşse bile basının belli bir fikre empoze etme başarısının çok kısa bir zamanda gerçekleştirilmesiydi. Basın birkaç gün içinde oldukça önemsiz hatta komik bir olayı kısa bir sürede çok önemli bir devlet meselesi haline getirerek aslında en önemli bir meseleyi kamuoyunun dikkatinden kaçırıp unutturma gücüne sahip oluşuydu. Kısa bir sürede bir takım isimler sihirli bir şekilde ortaya çıkıyor ve büyük reklamlarla bunlara karşı daha duyulmamış ümitler bağlanmaya ve gerçekte hayatı boyunca hayal bile edemediği kadar büyük bir şöhrete kavuşabiliyordu. Daha bir ay önce adını kimsenin bilmediği kişiler her tarafa yayılıp diğer tarafta devlet ve millet hayatını çok yakından ilgilendiren en hayati meseleler canlı canlı gömülüp kamu hafızasında unutturuluyordu. Hatta bazen bu isimler öyle çirkinlikler münasebetiyle tanıtılıyordu ki daha çok belli bir rezaletin veya ihanetin hatırasına saygı duyuyorlarmış gibi görünüyorlardı. Namuslu bir adamın temiz elbiseleri üzerinde sanki sihirli bir sopa dokunuşu ile en çirkin iftiraları aniden yüzlerce kovayla boşaltmaktan ibaret olan bu iğrençliğin ne olduğunu bilmek için özellikle Yahudilerin yakından incelenmesiyle mümkün olabileceği kesindi. Böyle bir tanıma sonunda ancak gazetelerin o tehlikeli eşkıyalarına gerekli olan değer verilebilir. Bu fikir ve düşünce çetesinin tespit etmiş oldukları hedeflere ulaşmak için yapmayacakları şey yoktur. Bunlar ev aile ilişkilerini gündeme getirecek kadar ileri giderler. İşlerinde sansasyon yönetmeye yönelik ihtirası olanlara, kurban seçtikleri talihsiz kişiye son öldürücü darbeyi vurma imkanı sağlayacak bir olay buluncaya kadar domuzlar gibi her tarafı eşelerler. Eğer kurbanlarına ait resim ve şahsi bir açık bulamazlarsa seçecekleri tek yol vardır, basit bir yoldan iftira atmak. Ard arda tekziplere rağmen bu iftiralardan iz kalmasının yanında yüz ağızdan birden çıkan iftiralar diğer suç ortağı gazetelerde de yazılmış olduğundan kurbanın bütün tekzip ve isyanlarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini zaten bilmektedirler. Bu rezil herifler herkesin tasvip edeceği veya herkes tarafından anlaşılabilecek sebeplerden birini ele alıp bundan dolayı saldırmazlar. Bu serserilerden biri vatandaşlarına bu kadar kaypak bir şekilde saldırmaya kalktığında çevresini adeta boya bulutuyla boyayan ahtapot gibi pislik ve iftira dolu kelimelerle sığınırlar. Bunu yaparken elbette sureti haktan görünmeye çalışacaktır. Bir gazetecinin sorumlu olduğu kamu vicdanından ve görevinin ne olduğuna dair açıklamalarla açık açık yalan söyler. Bu belanın daha büyük bir şiddetle kendini gösterdiği miting ve kurultaylarda daha da ileri giden bu reziller aralarda gazetecilik şeref ve haysiyetinden uzun uzun bahsederek bulunduğu topluluğun tasdikini alırlar. İşte seçkinleri veya kamuoyunu oluşturan gerçek çete bunlardır. Bu çetenin yaratmış olduğu kamuoyundan dalgaların köpüğü içinden Venüs'ün doğmadığı gibi parlamento üyeleri doğacaktır. Parlamento kurumunun işleyişini detaylı olarak anlatmak ve ne kadar hayali olduğunu göstermek için ciltler dolusu kitap yazmak gerekir. Fakat bu kurumun genel durumunu bir yana bırakıp sadece faaliyetinin sonuçlarına bakılacak olursa en ortodoks ruh ile düşünülse bile onun hedefleri ve gayelerinin hiçbir anlam ifade etmediği görülüp anlaşılabilir. Demokratik parlamenterizm gerçek Alman demokrasisiyle kıyaslanınca insanın bu yol üzerinde tehlikeli bir şekilde ve çılgınca kendini kaybetmiş olduğu daha çabuk ve daha kolay anlaşılabilir. Parlamenterizmin en göze çarpan özelliği şudur. Bir takım erkek şimdilerde kadınlarda girmeye başladılar, seçiliyor. Diyelim ki 500 kişi. Bundan sonra her konuda en son kararı vermek görevi bunların vicdanlarına ve inisiyatiflerine bırakılıyor. Bundan dolayı uygulamada yani hükümet onlar demektir. Bir kabine kurulup devlet işlerini bu kabine yerine getiriyor. Fakat bu sadece görünüşten ibarettir. Gerçekte bu sözde hükümet önce bütün meclisin rızasını ve iznini almadan bir adım bile atmaktan acizdir. Parlamenterizmin rezilliği de zaten bu noktada başlıyor. Herhangi bir kararda yalvararak meclisin iznini alan hükümet bundan sonraki uygulamalarında aynı zamanda kendini sorumluluğun dışında tutar. Çünkü son karar daima parlamentonun olup hükümetin değildir. Bu haliyle hükümet çoğunluğun iradelerinin icra memurundan başka bir şey değildir. Siyasi yeteneği hususunda adil bir hüküm vermek için ya çoğunluğun fikrine uymak veyahut çoğunluğa kendi fikrini kabul ettirmek için kullandığı demagojik becerisine bakmak gerekir. Kabul edilmelidir ki bu durumda hükümet bir dilenci seviyesine düşerek zaman zaman çoğunluğun iznini almaktan veya doğru yön tayin edecek bir çoğunluk oluşturmaktan başka bir iş yapamayacaktır. Eğer bunu başarırsa hükümet olmak kendi imkan dairesi içine girecek, başaramazsa çekip gitmekten başka yolu kalmayacaktır. Ne yazık ki hükümetin görüşlerinin isabetli olması bunda hiçbir rol oynamayacaktır. İşte bütün sorumluluk kavramı bu şekilde uygulamada yok edilmiştir. Bu durumun sonuçları pek basit biçimde ortada görünmektedir. Nitekim çeşitli mesleklerden meydana gelen bu 500 halk temsilcisi apayrı fikirlerle çoğu zaman aciz bir topluluk meydana getirirler. Ancak sanmayınız ki bu milletin en seçkin ve aynı zamanda en akıllı ve zeki kimseleri bunlardır. Diğer taraftan akıl ve zekaları belli bir seviyenin üzerine çıkmamış yüzlerce seçmenin oylarıyla seçilmiş olmaları da işin bir başka cephesidir. Bu sebeple dehanın çoğunluk usulünün ürünü olabileceği yolundaki fikre ne kadar karşı çıkılsa azdır. Her şeyden önce bir millet ancak kutsal zamanlarda gerçek bir devlet adamını çıkartır, yüzlerce değil. Bir başka husus, kitleler her türlü seçkin dehalara tuhaf bir içgüdüyle düşmandırlar. Böylesi bir durumda seçim yoluyla büyük bir adamı keşfetmek, iğnenin deliğinden bir devenin geçmesinden daha zordur. Dünya dünya olalı icraata geçirilen şeylerin hepsi şahsi hareketlerle elde edilmiştir. Oysa değerleri çok düşük derecede 500 kişi milletin en önemli meseleleri hakkında karar verebiliyor ve öyle hükümetler kuruluyor ki bunlar her özel meseleyi çizmeden önce bu kutsal meclise birlik konusunda olmak zorunda kalıyorlar. Demek ki koskoca bir ülkenin politikası bu 500 kişi tarafından yapılıyor. Hükümet temsilcilerinin dehalarının ne olduğunu söylemeye gerek yoktur. Çünkü çözülmesi gereken meseleleri ve en basit çözüm yollarını nasıl girift hale getirdikleri göz önüne alınırsa daha iyi anlaşılır. Bu durum aynı zamanda bize en küçük meselelerde bile çaresiz kalan hükümetin acizliğini de göstermektedir. İşte böyle bir hükümetle önemli ekonomik meseleler öyle bir komisyon tarafından araştırılıp sonuca bağlanacaktır ki bunların içinde gerçekten ekonomiyi anlayanların sayısı onda biri bulmadığı halde bu konuda son kararı hiçbir bilgisi olmayan ilgisiz kimseler verecektir. Bu durum pekala diğer konularda da bundan farklı değildir. Araştırılıp çözümlenecek konular kamu hayatının bütün alanlarını kapsadığı halde meclisin tavrı değişmediğinden daima beceriksiz ve cahillerden oluşmuş bir çoğunluk her zaman belirleyici olacaktır. Oysa bu kadar değişik meselelerin söz konusu olması, onları inceleyip çözümleyecek milletvekillerinin sürekli olarak hazırlıklı olmasını gerektirir. Çünkü aynı adamların, mesela ticari ilişkilerle genel politika hayat meseleleri aynı anda araştırıp çözüm üretmeleri mümkün değildir. Böyle bir şeyin olabilmesi ancak birkaç yüzyılda ortaya çıkabilecek dehalara özgü bir olaydır. Oysa bunlar çoğu zaman yedek bile olmayıp, en iyi cinsten kibirli, büyüklük taslayan sınırlı merak sahibi fikir cambazı kimselerdir. İşte sözde bu milletvekili efendilerin en büyük düşünürler tarafından bile uzun uzun düşünüp çözüm yolu bulabildikleri meseleler hakkında bile ucuz yoldan fikir üretip gevezelik yapmaları buradan ileri gelmektedir. Onların bu derece kolaylıkla fikir üretmeleri sanki bir masada bir milletin kaderi değil de bir taraf veya idiot partisi üzerinde konuşulmaya benzemektedir.